Kitabın adı Kayıp Sembol, yazarı Dan Brown, 50. ayrım. Peter yerinden kımıldamadı. Sadece Malak'ın elindeki antik bıçağa baktı. Malak, sana emrediyorum diyerek ona sataştı. Ben istekli bir kurbanım. Oynayacağın son rol yazıldı. Beni dönüştüreceksin, beni bedenimden kurtaracaksın. Bunu yapmazsan kız kardeşini ve kardeşliğini kaybedeceksin. Gerçek anlamda yalnız kalacaksın. Durup tutsağına gülümsedi. Bunu son cezan olarak düşün. Peter gözlerini yavaşça Malak'a çevirdi. Seni öldürmek mi? Bir ceza mı? Tereddüt eder miyim sanıyorsun? Oğlumu öldürdün, annemi, tüm ailemi. Hayır. Malak kendisini bile şaşırtan bir güçle patlamıştı. Yanılıyorsun. Aileni ben öldürmedim. Sen öldürdün. Zakari'yi hapishanede bırakmayı tercih eden sendin. Ondan sonra çarklar dönmeye başladı. Aileni sen öldürdün Peter, ben değil. Bıçağı intikam hırsıyla sıkan Peter'ın eklemleri bembeyaz kesilmişti. Zakari'yi neden hapiste bıraktığımı bilmiyorsun. Malak, her şeyi biliyorum diye çıkıştı. Oradaydım. Ona yardım etmek istediğini söyledin. Servetle bilgelik arasında seçim yapmasını isterken de ona yardım mı ediyordun? Masonlara katılması ultimatonunu verirken de yardım etmeye mi çalışıyordun? Nasıl bir baba çocuğundan servetle bilgelik arasında seçim yapmasını ister ve sonra bununla başa çıkabilmesinin yollarını bilmesini bekler? Nasıl bir baba oğlunu güvenle eve getirmek yerine hapiste bırakır? Malak, Peter'ın önüne geçip çömeldiğinde dövmeli yüzü onunkinin birkaç santim uzağında duruyordu. Ama en önemlisi, nasıl bir baba kendi oğlunun gözlerine bakıp geçen bunca yıla rağmen onu tanıyamaz? Malak'ın sözleri taş odada birkaç saniye yankılandı. Ardından sessizlik oldu. Bu beklenmedik sessizlikte Peter Solomon girdiği transtan uyanmış gibiydi. Şimdi yüzüne tam bir şüphe gölgesi düşmüştü. Evet baba, benim. Malak, onu terk eden adamdan intikam almak, o gri gözlere bakıp onca yıldır gizlenen gerçeği söylemek için yıllardır bu anı bekliyordu. İşte o an gelmişti. Sözlerinin ağırlığının Peter Solomon'un ruhunu ezdiğini izlemek arzusuyla ağır ağır konuştu. Sevinmelisin baba, müsrif oğlun geri döndü. Peter'ın yüzü ölü kadar beyazdı. Malak her anın tadını çıkarıyordu. Beni hapiste bırakma kararını kendi babam verdi ve o anda beni son defa reddedeceğine yemin ettim. Artık oğlun değildim. Zakari Solomon ölmüştü. Babasının gözlerinde aniden iki damla yaş belirince Malak onların hayatında gördüğü en güzel şey olduklarını düşündü. Malak'ın yüzüne sanki onu ilk defa görüyormuş gibi bakan Peter gözyaşlarını yuttu. Malak, müdürün tek istediği paraydı dedi ama sen reddettin. Yalnız benim paramın da seninki kadar değerli olduğunu unutmuştun. Müdür parasını aldığı sürece ödemeyi kimin yaptığını aldırmıyordu. Ona cömert bir miktar ödemeyi teklif edince benim ölçülerimde hasta bir tutuklu seçip benim kıyafetlerimi giydirdi ve tanınmayacak hale gelinceye kadar dövdü. Gördüğün fotoğraflar, gömdüğün mühürlü tabut, onlar bana ait değildi. Bir yabancıya aittiler. Peter'ın gözyaşlarıyla yıkanan yüzü şimdi keder ve şaşkınlık içindeydi. Aman Tanrım, Zakari. Artık değilim. Zakari hapisten çıktığında başka biri oldu. Genç vücuduna deney aşamasındaki büyüme hormonları ve steroidler yükleyince gençliğindeki bedeniyle çocuksu yüz hatları fazlasıyla başkalaşmıştı. Hatta ses telleri bile tahrip olup delikanlılıktaki sesini kalıcı bir fısıltıya dönüştürmüştü. Zakari Andros oldu. Andros Malak oldu ve bu gece Malak en büyük enkarnasyonunu yaşayacak. Bu sırada Kaloruma Heights'taki Catherine Solomon, masanın açık çekmecesinin önünde durmuş, sadece bir fetişiste ait olabilecek eski gazete makaleleri ve fotoğraflar koleksiyonuna bakıyordu. Bellamy'ye dönerek, anlamıyorum dedi. Bu kaçık benim ailemi takıntı yapmış gibiydi ama... Bir sandalyeye otururken derinden sarsılmış gibi görünen Bellamy, devam et diyerek onu yüreklendirdi. Catherine, her biri Solomon ailesiyle, Peter'ın başarıları, Catherine'in araştırmaları, anneleri Isabel'in korkunç ölümü, Zakari Solomon'un uyuşturucu alışkanlığı, enkarnasyon ve Kartal Soğanlık cezaevinde gerçekleşen vahşi cinayetle ilgili gazete makalelerini biraz daha karıştırdı. Bu adamın Solomon ailesiyle ilgili saplantıları fanatizmi aşmıştı ama Catherine sebebini anlayabileceği bir şey görmemişti. İşte bundan sonra fotoğrafları gördü. Birincisinde Zachary, beyaz badanalı evlerin serpiştirildiği bir plajda dizlerine kadar gelen masmavi bir denizin içinde duruyordu. Yunanistan mı? Bu fotoğrafın Zeki'nin Avrupa'da uyuşturucu batığında yaşadığı günlerde çekildiğini tahmin etti. Ama yine de Zeki'nin paparazilerin uyuşturucu müptelası gruplarla parti yapan iskelete dönmüş delikanlı fotoğraflarından daha sağlıklı görünmesi tuhaftı. Vücudu bir şekilde daha sağlıklı, daha güçlü, daha olgun görünüyordu. Catherine onun hiç bu kadar sağlıklı göründüğünü hatırlamıyordu. Şaşkınlıkla fotoğraftaki tarihi kontrol etti. Ama bu imkansız. Tarih Zachary hapiste öldükten bir yıl sonrasına aitti. Catherine birden fotoğraf destesini çılgınca karıştırmaya başladı. Tüm fotoğraflar Zachary Solomon'a aitti. Gittikçe yaşlanıyordu. Koleksiyon sanki yavaş bir dönüşümü tarih sırasına koyan resimli bir otobiyografi gibiydi. Zachary'nin vücudunun başkalaşmasına, kaslarının şişmesine ve yüz hatlarının kullandığı ağır steroidler yüzünden şekil değiştirmesine dehşetle baktı. Bedeni olduğunun iki katına çıkmış, gözlerindeki ifade rahatsız edici boyutta değişmişti. Artık hiçbir şeyden korkmuyor gibiydi. Bu adamı tanımıyorum bile. Catherine'in genç yeğenine ait hatıralarına hiç benzemiyordu. Başının tıraşlı olduğu bir resme geldiğinde dizlerinin tutmadığını hissetti. Ardından çıplak vücudunun fotoğrafını gördü. Yaptığı ilk dövmelerle süslenmişti. Catherine'in kalbi neredeyse duracaktı. Aman Tanrım! 120. Bölüm. Langdon, askeri Lexus SUV'un arka koltuğunda sağa dön diye bağırdı. Simpkins, S sokağına döndü ve ağaçlıklı bir yerleşim bölgesinde aracı tam gaz sürmeye başladı. 16. sokağın köşesine yaklaşırken, mabet evi sağ tarafta bir dağ gibi yükseldi. Simpkins başını kaldırıp dev yapıya baktı. Birisi, Roma'daki Pantheon'un tepesine bir piramit inşa etmiş gibi görünüyordu. Binanın ön tarafına doğru gitmek için 16. sokaktan sağa dönmeye hazırlandı. Langdon, dönme diye bağırdı, düz git, S'de kal. Simpkins söyleneni yaptı ve binanın doğu tarafından ilerlemeye devam etti. Langdon, 15. sokaktan sağa dön dedi. Simpkins kılavuzunun söylediğini yaptı ve saniyeler sonra Langdon, mabet evinin arkasındaki bahçeleri ikiye ayıran asfaltsız giriş yolunu gösterdi. Buranın dışarıdan görünmesi çok zordu. Simpkins, araba yoluna döndü ve Lexus'u hızla binanın arka tarafına doğru sürdü. Langdon arka girişe park edilmiş aracı göstererek, bak dedi, bu büyük bir minibüstü, buradalar. Simpkins SUV'u park etti ve motoru kapattı. Sessizce dışarı çıkarak binaya girmek için hazırlandılar. Simpkins muazzam yapıya baktı. Tapınak odası yukarıda mı diyorsun? Langdon binanın kulesini göstererek başını salladı. Piramidin tepesindeki düz alan aslında bir tavan penceresi. Simpkins Langdon'a döndü. Tapınak odasının tavan penceresi mi var? Langdon ona tuhaf biçimde baktı. Tabii ki, cennete açılan pencere, sunağın tam üzerinde. UH-60 Dupont Meydanı'nda rölantide duruyordu. Yolcu koltuğunda oturan Sato, ekibinden gelecek haberleri beklerken tırnaklarını kemiriyordu. Sonunda telsizde Simpkins'in cızırtılı sesi duyuldu. Başkan, ben Sato. Binaya giriyoruz ama size iletmem gereken bir ek bilgi var. Devam et. Bay Langdon az önce bana, içinde büyük ihtimalle hedefin bulunduğu odanın çok büyük bir tavan penceresi olduğunu söyledi. Sato bu bilgiyi birkaç saniye değerlendirdi. Anlaşıldı, teşekkür ederim. Simpkins telsizi kapattı. Sato tırnağını tükürüp pilota döndü. Helikopteri havalandır. 121. Bölüm. Çocuğunu kaybeden her ebeveyn gibi Peter Solomon da ölen oğlunun yaşasaydı nasıl biri olacağını hep hayalinde canlandırmıştı. Neye benzeyecek ve ne hale gelecekti? Peter Solomon şimdi cevabını almıştı. Karşısındaki dövmeli iri yaratık yaşama minik ve kıymetli bir bebek olarak gelmişti. Bebek Zack kundaklanıp hasır bir sepete konmuştu. İlk adımlarını Peter'ın çalışma odasında atmıştı. İlk kelimeleri orada öğrenmişti. Sevgi dolu bir ailede büyüyen masum bir çocuktan nasıl bir şeytan çıktığı, insan ruhunun tutarsızlıklarından biri olarak kalmıştı. Kendi kanı, oğlunun damarlarında aktığı, o kanı pompalayan kendi oğlunun kalbi olduğu halde, Peter bu gerçeği kabullenmeye çok erken başlamıştı. Eşsiz ve tek, sanki evrenden rastgele seçilmiş gibi. Oğlum, annemi, dostum Robert Langdon'ı ve galiba kız kardeşimi öldürdü. Peter'ın kalbini buz gibi bir uyuşukluk kaplarken bağlantı kurabilmek için oğlunun gözlerinde tanıdık bir şey aradı. Ne var ki bu adamın gözleri Peter'ınkiler gibi gri olmasına karşın bir yabancının gözleriydi ve adeta başka bir dünyaya aitmiş gibi kin ve nefretle doluydu. Peter'ın elinde tuttuğu akedah bıçağına bakan oğlu, "Yeterince güçlü müsün?" diye onunla alay etti. "Yıllar önce başlattığın şeyi bitirebilecek misin?" "Oğlum." Solomon kendi sesini tanıyamadı. Ben seni sevdim. Beni iki kez öldürmeye çalıştın. Önce hapiste terk ettin, sonra da Zekin Köprüsü'nde vurdun. Şimdi bu işi bitir." Solomon bir an için kendi bedeninin dışına süzüldüğünü hissetti. Artık kendisini tanıyamıyordu. Tek eli yoktu. Başı tamamen çıplaktı. Siyah bir sabahlık giyiyordu. Tekerlekli sandalyede oturuyor ve antik bir bıçağı tutuyordu. Adam bir kez daha "Bitir işini!" diye bağırırken çıplak göğsündeki dövmeler dalgalandı. "Catherine'i kurtarabilmenin, kardeşliğini kurtarabilmenin tek yolu beni öldürmek." Solomon'un bakışları domuz derisi sandalyedeki dizüstü bilgisayarıyla hücresel modeme kaydı. Mesaj gönderiliyor. İşlemin %92'si tamamlandı. Catherine'in kan kaybından öleceği görüntüsünü ve Mason kardeşlerini aklından çıkaramıyordu. Adam "Hala vakit var." diye fısıldadı. "Tek seçeneğin olduğunu biliyorsun. Beni ölümlü kabuğumdan kurtar." Solomon "Lütfen" dedi. "Bunu yapma." Adam "Bunu sen yaptın." diye tısladı. "Kendi çocuğunu imkansız bir seçim yapmaya zorladın. O geceyi hatırlıyor musun? Servet ya da bilgelik. O gece beni sonsuza kadar kendinden uzaklaştırdın. Ama geri döndüm baba ve bu gece seçim yapma sırası sende. Zachary mi, Catherine mi? Hangisi? Kız kardeşini kurtarmak için kendi oğlunu öldürecek misin? Kardeşliğini kurtarmak için kendi oğlunu öldürecek misin? Veya ülkeni? Yoksa her şey için çok geç olana kadar bekleyecek misin? Catherine ölene kadar, video yayınlanana kadar. Ömrünün geri kalanını tüm bu trajedileri engelleyebileceğini bilerek mi geçireceksin? Zaman tükeniyor. Ne yapılması gerektiğini biliyorsun. Peter'ın kalbi sızladı. Kendi kendine "Sen Zachary değilsin." dedi. "Zachary uzun zaman önce öldü. Sen her neysen ve her nereden geliyorsan benden değilsin." Peter Solomon kendi sözlerine inanmasa da bir seçim yapması gerektiğini biliyordu. Vakti tükenmişti. Büyük merdiveni bul. Karanlık koridorlarda hızla koşan Robert Langdon binanın merkezine doğru dönerek ilerliyordu. Turner Simpkins tam arkasından onu takip ediyordu. Langdon'un ümit ettiği gibi binanın orta avlusundan giriş yapmıştı. Yeşil granitten 8 dorik sütunun hakim olduğu orta avlu, siyah mermer heykelleri, içinde ateş yanan çanakları, tötoni kaçları, çift başlı anka kuşu, madalyonları ve Hermes'in başını taşıyan duvar şamdanlarıyla karma, Greko-Roman, Mısır bir kabristana benziyordu. Langdon dönüp avlunun sonundaki muhteşem mermer merdivene doğru koştu. İki adam mümkün olduğunca hızlı ve sessiz yukarı çıkarlarken burası doğruca tapınak odasına gidiyor diye fısıldadı. Langdon ilk sahında Mason bilge Albert Pike'ın bronz büstüyle yüz yüze geldi. Altında şu ünlü sözler yazıyordu. "Sadece kendimiz için yaptıklarımız bizimle birlikte ölür. Başkaları ve dünya için yaptıklarımızsa kalıcı ve ölümsüzdür." Malak, Peter Solomon'un yaşadığı hüsran ve acı sanki kaynayarak yüzeye çıkıyormuşçasına tapınak odasının atmosferinde hissedilir bir değişiklik fark etti. Lazer gibi Malak'ın üstüne odaklanıyordu. Evet, vakit geldi. Tekerlekli sandalyesinden kalkmış olan Peter Solomon, şimdi yüzünü sunağa dönmüş, elinde bıçakla ayakta duruyordu. "Catherine'i kurtar" diyerek Peter'ı ikna etmeye çalışan Malak geri geri giderek onu sunağa çekti ve önceden hazırladığı beyaz kefenin üstüne uzandı. "Yapman gerekeni yap." Peter sanki bir kabusta hareket ediyormuş gibi ileri doğru adım attı. Şimdi sırt üstü yatan Malak bakışlarını tavandaki pencereden görünen aya çevirdi. İşin sırrı ölümün nasıl olduğu. Bundan daha mükemmel bir an olamazdı. Asırların kayıp kelimesiyle donatılmış olarak babamın sol eliyle kendimi sunuyorum. Malak derin bir nefes aldı. "Beni kabul edin şeytanlar, çünkü bu size sunulan benim bedenimdir." Malak'ın başında duran Peter Solomon titriyordu. gözyaşlarıyla ıslanmış gözleri çaresizlikle, kararsızlıkla, kederle parlıyordu. Odanın diğer tarafındaki modemle dizüstü bilgisayara bir kez daha baktı. Malak, "Seçimini yap," diye fısıldadı. "Beni bedenimden kurtar. Tanrı bunu istiyor. Sen bunu istiyorsun." Kollarını yanına uzatıp göğsünü ileri doğru kavis yaparak ihtişamlı çift başlı zümrütü anka kuşunu ortaya çıkardı. "Ruhumu giydiren vücuttan kurtulmama yardım et." Peter'ın yaşlı gözleri şimdi görmeden Malak'a bakıyor gibiydi. Malak, "Anneni öldürdüm," diye fısıldadı. "Robert'ı öldürdüm. Kız kardeşini öldürüyorum. Kardeşliğini yok ediyorum. Yapman gerekeni yap." Peter Solomon'un çehresine kederli ve pişmanlık dolu bir ifade oturmuştu. Başını geriye atıp bıçağı kaldırırken acı dolu bir çığlık attı. Robert Langdon'la ajan Simpkins içeriden kanı donduran bir çığlık yükseldiğinde nefes nefese tapınak odasının kapısına varmışlardı. Langdon emindi. Peter'ın çığlığı ızdırap yüklüydü. "Çok geç kaldım." Simpkins'i aldırış etmeden kapının kolunu kavradı ve sonuna kadar açtı. Karşısındaki dehşet verici manzara en büyük korkusunu doğruluyordu. Loş odanın ortasındaki başı tıraşlı adam büyük sunağın önünde duruyordu. Üzerinde siyah bir sabahlık vardı ve elinde büyük bir bıçak tutuyordu. Langdon kıpırdamaya fırsat bulamadan bıçak sunağın üstünde uzanan bedene indi. Malak gözlerini kapatmıştı. "Çok güzel, çok kusursuz." Antik akedah bıçağı üzerine inerken ay ışığında parlamıştı. Kokulu dumanlar yakında serbest kalacak ruhuna yolu hazırlayarak yukarı doğru yükselmişti. Bıçak aşağı inerken katilinin azap ve çaresizlik yüklü çığlığı hala bu kutsal yerde yankılanıyordu. İnsan kurbanının kanına ve ebeveynimin gözyaşlarına bulandım. Malak kendini muhteşem darbeye hazırladı. Dönüşüm vakti gelmişti. İnanılmaz bir şekilde hiç acı hissetmedi. Vücudu sağır edici ve derin bir sarsıntı geçirmişti. O da sallanmaya başladı ve yukarıdan gelen parlak beyaz ışık gözlerini kamaştırdı. Cennet gürlüyordu ve Malak o olduğunu biliyordu. Tıpkı planladığı gibi olmuştu. Langdon, helikopter yukarıda belirirken sunağa doğru koştuğunu hatırlamıyordu. Kollarını iki yana açıp bıçağını ikinci kez indirmeden onu durdurmak ümidiyle siyah sabahlıklı adama doğru atıldığını da hatırlamıyordu. Vücutları çarpıştığında Langdon, tavan penceresinden parlak bir ışığın içeri girip sunağı aydınlattığını gördü. Sunakta Peter Solomon'un kanlı bedenini görmeyi bekliyordu ama ışıkta parlayan çıplak göğüste hiç kan yoktu. Sadece karmaşık dövmeler vardı. Et yerine taş sunağa saplandığı anlaşılan kırık bıçak yanında duruyordu. Siyah sabahlıklı adamla birlikte yere düşerken adamın sağ kolundaki bandajları gördü. Durdurmaya çalıştığı kişinin Peter Solomon olduğunu anladığında adeta şok geçirir gibi oldu. Taş zeminde birlikte kayarlarken helikopterin projektörleri yukarıdan ışık saçıyordu. Gürültüyle alçalan helikopterin paten demirleri geniş cam duvarın üstüne kondu. Helikopterin ön kısmında tuhaf görünüşlü bir silah camdan aşağı yenişen almıştı. Lazer görüşünün kırmızı ışığı geceyi bölerek Langdon'la Solomon'u nişan almıştı. "Hayır!" Ama yukarıdan silah sesi gelmedi. Sadece helikopter pervanesinin gürültüsü duyuluyordu. Langdon, hücrelerinde ışıldayan ürkütücü bir enerji dalgasından başka hiçbir şey hissetmedi. Başının arkasındaki domuz derisi sandalyenin üstünde duran dizüstü bilgisayar tuhaf biçimde tısladı. Döndüğü sırada ekranın birden karardığını gördü. Ne yazık ki görülen son mesaj gayet açıktı. Mesaj gönderiliyor. İşlemin %100'ü tamamlandı. "Havalan, lanet olsun, havalan!" UH-60'ın pilotu helikopterin pervanelerine aşırı yüklenerek paten demirlerinin geniş cam tavana değmesini engellemeye çalıştı. Pervanelerin verdiği 3 tonluk basıncın camı zaten kırılma noktasına getirdiğini biliyordu. Ne yazık ki piramidin eğimi burnunu yukarı kaldırmasına engel olarak itme kuvvetini yan tarafa veriyordu. "Yukarı, şimdi!" Uzaklaşmaya çalışırken helikopterin burnunu kaldırdı ama sol payanda camın ortasına çarptı. Kısacık bir andı ama bu kadarı yetmişti. Tapınak odasının dev tavan penceresi cam ve rüzgar girdabıyla patlayarak aşağıdaki odaya kırık cam parçalarından oluşan bir sel gibi yağdı. 50. ayrımın sonu. Sayfa 473. Devamı 51. ayrımda.